İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 19.
Akşama kadar at üstüne, İnce Mehmet üstüne konuştuklarını gittikçe koyulaştırdılar. Akşam olunca büyük bir bakır sini geldi ortaya. Çok güzel giyinmiş genç kızlar, delikanlılar, türlü yiyecekler taşıdılar sininin üstüne. Buyur hocam. Sağ ol sultanım, her yer menekşe kokuyor. Kokuyor dedi Dursun dede. Konuşmadan yemeklerini yediler. Yemekten sonra büyük odaya köylüler birer ikişer sağ elleri yüreklerinin üstünde uzun pos bıyıklarıyla gelerek sedirlere saygılıca çöktüler. Kısa bir sürede de oda kadın erkek doldu. Bir delikanlı duvardaki sazlardan birisini aldı getirdi dedenin önüne koydu. Dede pos bıyıklarını sıvazladıktan sonra sazı aldı düzenini verdi. Birdenbire de yeniden yüzü değişti, bir düş içine girdi. Büyülenmişçesine çalmaya söylemeye başladı. Dedenin sesi içe işleyiciydi. Bin yıl öteden gelir, bin yıl ileriye gider gibiydi. Yemen'den öte bir yerde Düldül hala savaştadır. Ali daha savaştadır. Kaf Dağı'nın arkasında Köroğlu'nun kıratı dostluk için, yiğitlik, doğruluk için, zulme karşı, bir cümle kötülüklere karşı savaştadır. Alagözlü dedem Pir Sultan yedi derya ötesinde zulme karşı savaştadır. Cümle kırklar, pirler, iyi kimseler zulme karşı savaştadır diyordu. Dünya kurulduğundan bu yana güzel dünya savaştadır. Kötü dünyaya karşı, çirkin dünyaya karşı. Her gün başka bir gün doğuyor. Her gün yeni yıldızlar döşeniyor gökyüzüne diyordu Dursun dede. Her doğan gün, her gece gökyüzüne yeniden döşenen yıldızlar savaştadır. Her sabah yeni çiçekler açıyor. Dünkünden daha güzel diyordu Dursun dede. Yeni bebeler doğuyor her gün. Her gün yeniden eskisinden daha sağlıklı. Dünya her gün, her gün, her gün güneş doğarken deri değiştiriyor, yepyeni terü taze oluyor. İnsan, her insan, eğer insansa, her gün, her gün tan yerleri ışırken yeniden doğuyor. Toprağa düşen her tohum, toprağa yaran her filiz yenidir. Gökyüzü her ışığı ışığında yeniden kuruluyor. Dünya yeniden kuruluyor her tan atışında. Tohum yepyeni uçuyor, su yepyeni akıyor. Işık yepyeni akıyor, insan yüreği yepyeni, yepyeni atıyor. Çiçek sevgiye duruyor, yürek sevgiye duruyor, şırlayıp gelen ışık sevgiye duruyor. Ölüm yok diyordu Dursun dede. İnsana ölüm yok. İnsan muhabbete, insan sevgiye doğuyor. İnsan sevgiye doğmuyorsa insan olamazdı o zaman, ölürdü işte. İnsan insana doğuyor. Dursun dede sazını göğsüne çekmiş, gözlerini kapamış, söylüyor, uğunuyordu. Yüzünde tatlılık, sevgi, yumuşaklık, cennetin ortasında oturur gibi bir tadın, bir inancın rahatlığında. Dünyayı Tanrı yedi günde yaratmadı, bir göz açıp kapayıncaya kadarki sürede yarattı. O çakan sevgidir işte. Evreni sevgi yarattı, toprağı, gökyüzünü sevgi yarattı. Onun içindir ki evren böylesine sonsuz, toprak bu kadar zengin, yaratıcı, gökyüzü böylesine ışık kaynağı. İnsanı sevgi yarattı. Onun içindir ki insan bu kadar yaratıcı, böylesine güzel diyordu Dursun dede. İnsan güzel olacak diyordu Dursun dede. İnsan her gün biraz daha sevgi dolu, biraz daha mutlu, biraz daha zulme karşı, kötülüklere karşı bilenerek doğacak. Çünkü onu sevgi yarattı. Yorulmuştu. Tan yerleri de ışıyordu. Dursun dede gözlerini açtı. Sazı göğsünden kucağına doğru kaydı. Ayağa kalktı. Gülümsüyordu. Elindeki sazı duvara astı geldi. O yerine oturunca Ferhat Hoca ayağa kalktı, Dursun dedenin ellerine sarıldı, aldı götürdü, yüreğinin üstüne koydu. Odadaki kalabalık ayağa kalkmıştı, ellerini yüreklerinin üstüne götürerek sessizce selamlayarak onları dışarıya çıktılar. Tan yeri ışımıştı, hoca abdest almak için avluya gitti. Ona odanın ortasına bir seccade serdi kendi eliyle Dursun dede. Ferhat Hoca çemrenmiş yenlerini indirdikten sonra namaza durdu. Dursun dede sedire oturmuş, onun eğilip kalkarak, ağzı kıpır kıpır dualar okuyarak namaz kılışını seyretti. Ferhat Hoca'nın namazı o kadar uzun sürmedi, seccadesini toplayarak ayağa kalktı. ''Seni Kızılbaş dedesi seni'' dedi. ''Oh ne iyi, namaz yok, oruç yok, ne kolay.'' ''Zor'' dedi gülerek Dursun dede. ''İnsan olmak çok zor sultanım. Dünyada çok şey kolaydı, insan olmak zor.'' Akşamkisini gene geldi. Kahvaltı dolu sahanlar üstüne dizildi. Tüten tarhana çorbasını görünce Ferhat Hoca, ''Tarhana çorbasına bak Dursun dede. Tarhana çorbasına nasıl da tütüyor, nasıl da menekşe kokuyor.'' Çocuk gibi sevinerek tahta kaşığın sapına yapıştı. ''Menekşe kokuyor.'' diye güldü Dursun dede. ''Vallahi de billahi de menekşe kokuyor.'' dedi. Akşamdan beri hiç konuşmamış Kasım, ''Yalan değil, vallahi de billahi de bu çorba menekşe kokuyor.'' Kahvaltıyı da hiç konuşmadan birbirine bakıp sevinç içinde bitirdikten, kalkıp sedire eski yerlerine oturduktan sonra yunmuş, arınmış, onarılmış giyitleri bir bohça içinde getirildi, yanlarına kondu. ''Sen git çabucak üstünü değiştir Kasım'' dedi hoca. Kasım yanındaki bohçayı aldı, ilerideki odaya girdi. Az sonra da üstünü değiştirmiş geri çıktı. ''Yepyeni'' diye gülüyordu. ''Baksana hocam, benim giyitlerime yepyeni, sanki hiç yırtılmamış gibi.'' Hoca da bohçasını aldı, odaya girdi. Onun da giyinmesi uzun sürmedi. ''Benimkiler de Kasım, bak benimkiler de yepyeni.'' Gün doğdu, ortalık aydınlandı. İçeriye menekşeli delikanlılarından birisi girdi. ''Dede Sultan'' dedi, ''biz köyün dışında 9 kişi nöbetteydik. Sarı Sultanoğlu'nun adamlarını gördük. Aşağıda derede kayalığın arkasına pusu kurmuşlar. 60 kişi kadar varlar.'' ''Onlar sizi gördüler mi?'' ''Görmediler Dede Sultan.'' ''Öyleyse nasıl saydınız onları?'' ''Apaçık ortadalar. Başlarını sokmuşlar toprağa, kıçları dışarıda kalmış. Ağaca çıkınca onları daha iyi gördüm. Orada öyle bekliyorlar.'' ''Sağ ol yavrum.'' dedi Ferhat Hoca. ''Gönlün dert görmesin.'' ''Bizimkileri de buraya çağırabilir misin? Yerlerini biliyor musun?'' ''Biliyorum.'' dedi delikanlı. ''Onları dün gece o evlere ben yerleştirdim.'' Delikanlı dışarıya çıktı. Dedenin avlusunda kökü kayalıkların arasından derine gitmiş, belki 300 yıllık bir çınar ağacı dallarını çok uzaklara, arkadaki kayalıkların üstüne kadar uzatmış, gün ışığıyla yıkanıyordu. Ferhat Hoca ile Kasım da onun arkasından dışarıya çıktılar. Geldiler, çınar gövdesinin yanında durdular. Az sonra yanlarına Dursun Dede de geldi. Mahcup bir hali vardı. Boynunu bükerek Ferhat Hoca'nın yanında durdu. ''Hocam'' dedi, ''senden bir dileğim var.'' Hoca toparlandı. ''Buyur Dede Sultanım'' dedi. Dursun Dede sıkıntısından yüzü buruşmuş, terleyerek ona küçük bir kutu uzattı. ''Bunu al'' dedi yere bakarak. ''Bu bizim ocağın uğurudur. Belalara, kötülüklere, hastalıklara, ateşe, kurşuna karşıdır. Bilmem, biz de böyle inanırlar.'' Ferhat Hoca ''Sağ ol Dede Sultan'' diye onu kucakladı. Elini aldığı kutuyu açtı. Kutunun içinden bir tuhaf yeşil bir hayvana benzeyen, şimdiye kadar Ferhat Hoca'nın hiçbir yerde görmediği, menevişlenen, üstünden bir kıvılcımın akıp gittiği bir taş çıktı. ''Sağ ol Dede Sultan.'' Evlere dağılmış eşkıyalar önlerinde az öndeki delikanlıyla geldiler. Çınarın altında durdular. ''Hemen gidiyor musunuz hocam?'' ''Hemen gidiyoruz Dede Sultan. Aşağıda bizi bekliyorlar, biliyorsun. Benim de senden bir dileğim. Dileğim başım gözüm üstüne hocam. Şimdi buraya ne kadar yetim, kimsesiz, babası askerde kalmış, gelmemiş, evlenme çağında kız varsa çağır. Baş üstüne hocam.'' Dursun Dede yanındaki delikanlının kulağına bir şeyler söyledi. Delikanlı çınarın altından yanına birkaç delikanlı daha aldı. Köyün içine ok gibi fırladılar. ''Biraz bekleyeceğiz hocam. Aşağıdakilerin nasıl olsa bir yere gittikleri yok. Onlar nasıl olsa bizi ne zaman gidersek o zamana kadar bekleyecekler.'' ''Bekleyecekler hocam.'' Dedenin sandığı kadar beklemediler. Delikanlılar yanlarında 16 kızla çınarın altına geldiler. Hepsinin de babası Kurtuluş Savaşı'nda kalmıştı. Hoca Dursun Dede'nin yanına geldi. Kulağına eğildi yavaşça. ''Dede Sultan'' dedi, ''söyle kızlara kusuruma kalmasınlar. Biz de onların babasıyız. Onlara biraz bir evlenme hediyesi yapacağım. Beni kırmasınlar.'' Dursun Dede kıpkırmızı kesildi. O anda da yüzü ter içinde kaldı ya. Hocanın dediğini de buyrukmuşçasına yerine getirdi. Hoca da utangaç başı yerde kızların yanına gitti. Kadife keseden çıkardığı altınları teker teker kızların avuçlarına koydu. Çınarın altına köylü kalabalığı hınca hınç dolmuştu. Hepsi de pos bıyıklı, ela gözlü, buğday benizli, uzun boylu, aydınlık yüzlü insanlardı. ''Hakkınızı helal edin'' dedi. Avlu kapısından dışarıya çıktı Ferhat Hoca. Arkasından da öteki eşkıyalar. ''Güle güle git hocam. Allah seni kazadan beladan esirgesin. Ocağımızın uğuru senin üstüne olsun. Ne hakkımız geçmişse helal olsun.'' Onlar köyün dışına doğru ilerlerken Dursun Dede arkalarından bağırdı. ''Ferhat Hoca, Ferhat Hoca, biraz bekler misiniz? Az daha unutuyordum.'' Eşkıyalar bir araya geldiler. Hoca ''aralaşın şöyle'' diye buyurdu. ''Babanızın evinde de olsanız bir iki içmek yok. Hem de hiçbir zaman.'' Dursun Dede önde, birkaç köylü arkasında, ellerinde torbalarla koşarak geldiler. ''Uğur taşını verdik de asıl gerekeni unuttuk Ferhat hocam'' dedi. Dursun Dede boynuna kıvratarak, ''al bu torbayı, içindeki mermiler senin silahına uyar.'' Torbayı hocaya verdi. Bu mermileri daha akşamdan hazırlamışlardı. ''Biraz sonra çok gerek olacak, sağ ol hocam.'' Onlar köyü çıkar çıkmaz karşılarına, kayalıkların arkasından dişlerine kadar silahlanmış, aynı boyda, hepsi de yakası sırmalı maraş abası giymiş, bacaklarına şayak şalvar, dizleme nakışlı çorap geçirmiş, hepsi de büyük ela gözlü, kıvırcık kumral saçlı, sırım gibi delikanlılardı. 7 kişi çıktı. Baştaki delikanlı ''biz geldik hocam'' dedi. ''Vay, hoş geldiniz, safalar getirdiniz'' diye hafiften alaycı güldü Ferhat Hoca. Delikanlıların birden karşılarına çıkışlarına da şaşırmıştı. ''Dün geceden beri bu köyün kapısında sizi bekliyoruz. Senden dileğimiz var. Biz de İnce Mehmet çetesine katılmaya geldik. İyi güzel ya, siz niye dağa çıktınız? İnce Mehmet niye dağa çıktıysa? Hoca dudaklarını büzdü, alnını kırıştırdı, sakalını karıştırdı. Delikanlılar onun karşısına sıralanmışlar, gözlerini de yüzüne dikmişler, bekliyorlardı. Sen niçin eşeğe çıkmışsan hocam? Hoca başını kaldırdı, teker teker her birisinin gözünün içine baktı. Kimse gözünü onun sert, delici, araştırıcı, ağır bakışından kaçırmadı. Senin adın ne diye sordu birinci. Mehmet dedi delikanlı. Hoca apaydınlık gülümsedi, ikinciye geçti. Ya senin? Mehmet. Geri kalanların hepsinin de adı Mehmet'ti. Hoca az ötedeki taşın üstüne oturdu, çenesini ellerinin arasına aldı. Bir süre orada öylece düşündü. Önce Kasım'ı, ardından Temir'i, Şahan'ı, ötekileri çağırdı, konuştular. Mehmetler gözlerini hocaya dikmişler, ayırmadan bakıyor, bekliyorlardı. Sonunda ayağa kalkan hoca, gelin buraya diye Mehmetleri yanına çağırdı, çıkarın tüfeklerinizi. Mehmetler aynı anda kurulmuş yay gibi tüfeklerini çıkardılar. Elini uzatmış hocaya verdiler. Hoca birinci Mehmet'in tüfeğini aldı, uzunca bir süre inceledi. Hiç denedin mi diye sordu. Denedim hocam, kaçan tavşanı ardı ayağından. Hepsinin tüfeği aynıydı. Yavrum Mehmetler, size yazık ki şimdi iyi bir haber veremeyeceğim. Şu aşağıdaki derede sarp kayalıkların arkasında 60 kişi pusu kurmuş bizi bekliyorlar. Kanımıza susamışlar. Sarı Sultanoğlu'nun kulları. Biliyorum hocam dediler Mehmetler. Biz onları gördük. Her birisinin yerini de elimizle koymuş gibi. Temir gel buraya diye çağırdı hoca. Mehmetlerin arasına katıl. Boğazın karşı yakasını siz tutacaksınız. Sarı Sultanoğlu'nun kullarına hiç acımayacak. Ölümlerine sıkacaksınız. Bu kendilerini canlarını satmış ahmakların mümkünü çaresi varsa bir tanesi elimizden kurtulmasın. Bunlar jandarma, emir kulları değil. Sultanoğlu'nun. Baş yüzüne Ferhat hocamız, onların bir teki bile elimizden inşallah kurtulamayacaklar dediler Mehmetler. İki koldan ormanın içine daldılar. Ferhat hoca burasını avucunun içi gibi biliyordu. Ormana çıkınca sarp bir kayalık gelecekti önlerine. Kayalığın arkası her iki yanı da keskin kayalıklı dar bir boğazdı. Sarı Sultanoğlu'nun kulları bu dar boğazın iki yanını tutmuşlardı. İnce Mehmet çetesi önlerindeki kuru dere yatağından geçecek, onlar da hiçbirisini kaçırmadan... Bir tekini kaçırmayacağız değil mi Kasım? Kaçırmayacağız. Ben Sultanoğlu'na kızmıyorum. Sultanoğlu Sultanoğlu'dur. Ne ise odur. Zalimdir, delidir, kan içicidir. Ben onun bu bedavaya üren köpeklerine, canlarını Sarı Sultanoğlu'nun sarı altınları uğruna kurban adayanlara kızıyorum. Dünyamızı berbat edenler Sarı Sultanoğullarından daha çok bunlar. Karşıma şu anda Sarı Sultanoğlu çıksa belki vurmam. Ama bu kapı köpeklerine, köpekten çok köpeklere acımak yok. Allah bizimledir. Allah zulmün kırbaçlarıyla hiçbir zaman beraber olmamıştır. Bir tanesi kurtulamayacak zulmün kırbaçlarından inşallah. Sarı Sultanoğlu'na canını adamış kullardan. İnşallah diye hep birden ellerini göğe açtılar, dualar okudular. Hoca öyle bir yere getirmişti ki adamlarını, Sarı Sultanoğlu'nun kulları ayaklarının dibindeydi. Hoca aşağıdakilerin hiçbirisinin ellerinden kolay kurtulamayacağını biliyordu. Adamlarını da teker teker kendisi yerleştirdi kayaların arkasına. Kasım'la kendisi de kahverengi bir kayalığın arkasına geçti. Kayanın diplerinden çalılar fışkırmış, çalıların altında da öbek öbek mor menekşeler çıkmıştı. Kasım sevinerek, ''Ferhat hocam, Ferhat hocam bak'' dedi, boynu bükük yeşil yaprakların üstüne almış menekşeleri gösterdi. ''Bak dünya menekşe kokuyor hocam.'' O sözünü daha bitirmeden karşıya kadar Mehmetlerin cayırtıları başladı. Kurşun seslerine bağırtılar, çığlıklar, küfürler, inlemeler karıştı. Haydi Kasım! Kasım'ın eli makinalı gibi işliyor, aşağıda düğme kadar yerini bile gösterenleri bağışlamıyordu. Hocanın tetikteki eli de her zamankinden daha öfkedeydi. Hem sıkıyor hem de kendi kendine öfkeyle sokurdanıyordu.
Ayrım sonu.